Havuzbaşı. Son kuşlar.
Ayrım 19.
3 sene sonra onun yaptığı bir sarnıcın içinden bir torba Bizans altını çıksa, hiçbir arkeolog kalkıp da bu torbanın bu sarnıca sonradan atılmış olacağını söylemeyecektir. Yaptığı kulübe taklidi her evin önünde bir asma, bir sarmaşıkla bir şimşir dikerseniz, bir çardak kurarsanız, girer girmez sizi Sokrates'in neden karşılamadığına şaşarsınız. Ne zaman tahta bir masa üzerinde yaz akşamı oturup da şarap içseniz, Alkibiyades'in kılıç şakırdatarak Sokrates'e, "Peki Sokrates, öyle olsun, senin dediğin gibi olsun ama benim anlayamadığım işin şurası. Niçin insanoğlu bu kadar ölmeyecek gibi doğup büyüyor? Senin gibi 80'ini geçiyor da, büsbütün akıl, mantık, fikir kesiliyor da, bütün sırları ayan edecekmiş hale geliyor da, tam mutlu zamanında göçüp gidiyor?" dediğini duyarsınız. Sokrates'in ne cevap vereceğini düşünecek bir kıratta değilseniz susarsınız. Üzüm salkımları arasında yıldızlara, yıldızlardan şarap bardağına dönüşü verirsiniz. İşte Antimos'un yaptığı duvarlar, oyduğu sarnıçlar, kurduğu evler, adanın hiçbir tarafını çirkinleştirmeden, aksine güzelleştirerek kaba bir gözüken, klasik bir ruh içinde, Bizans'tan eski Yunan sadeliğine ve şiirine doğru yol bulmuş giderken ve ada evinde onun sayesinde Homeros'la beraber dolaşırken, zamane çirkin villalarını taktı takıştırdı. Barba Antimos, yılmak bilmeyenlerdendi. Kıt kanaat geçinirdi. Kolunda kuvvet kaldıkça elini neye sürse güzel eğledi durdu. Ama o, mide ülseri gelip çatınca bir ekmeği 250 gram helva ile temizleyemez oldu. Temizleyemeyince bir ağaç dalı gibi budaklı adeleri sönüverdi. Yalnız berrak mavi gözleri ve tütün dumanı sinmiş, tütün dumanıyla sararmış Maxim Gorki bıyıkları, uzamış haç rengi saçlarıyla kaldı. Şimdi kimse evinin bir köşesine onun elinin sürüp de güzelleştiğini hatırlamıyor. Bırakın hatırlamayı, kimse onun eliyle bir duvarın güzelleştiğini, bir harçın sağlamlaştığını, bir kirecin rengini zor attığını fark etmemişti ki. Bilmem kendisi de bu elin her şeyi güzel ettiğinin farkında mıydı? Farkında olmasa bu kadar mütevazı olur muydu hiç? Hristo Kalfa gibi, "Benim yaptığım duvarlardır o, öyle çabuk bir iki taş sökmekle devrilmez," derdi. Demedi. Şimdi ona yukarıda kendi eliyle yaptığı, Diyojen'le beraber oturduğu kulübesinden 2 günde bir inip de eski dostu, hemşerisi, Pandeli Usta'nın süthanesinde sabahları süt içerken rastlıyorum. Sütünü içtikten sonra gülümsüyor. Yanaklarına bir dağ rüzgarı esiyor. Mavi gözleri süt gibi bir içecek şey haline geliyor. Barba Antimos hiç ama hiç derdini açmıyor. Biz yine açalım. Tam 40 senedir yaptığı duvarlar onun büyük, acı, söylenmeyecek sırlarından en büyüğünü hissediyor herhalde. Bazı akşamlar onlara yaslandığım zaman zangır zangır titrediklerini duyuyorum. Haritada bir nokta. Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada arar. Şehir, vilayet, havali isimlerinden hemen mavi sahile kayar. Robinson Crusoe'yu okumuşumdur herhalde. Unuttum gitti. Onun zoruyla mavi boyaların üstüne bir garip ada ismi okuyunca hülyaya daldığımı sanıyorum. Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi pek ummuyorum ama belki de o yüzdendir. Haritada ada görmeyeyim. İçimdeki dostluklar, sevgiler bir karıncalanmadır başlayıverir. Hemen gözlerimin içinde bakan bir köpek, hemen az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir muşamba kokusuyla beraber küpeşte tahtaları kararmış, boyası atmış ağır ve kaba bir sandal, sandalın peşini bırakmayan bir kuş, ağ, balık, pul, sahilde harikulade güzel çocuklar, namuslu kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlaması, kereviz kokusu, buğzu tüten kara bir tencere, ufukları dar, sisli bir deniz. Tabiat çoğunca dosttur. Düşman gibi gözüktüğü zaman bile insanoğluna kudretini ve kuvvetini, tecrübe imkanı veren, yüz vermez bir babadır. Fırtınasında kayığını batırdığı zaman yüzmesini, rüzgarında kulübenin damını uçurduğu zaman daha sağlamı, daha hünerliyi bulmayı öğretiyor. Canavarıyla karşı karşıya bıraktığı zaman alelade kuvvetini sınırlıyordur. Orada, dört tarafı su ile çevrili yerde insanın büyük, sağlam dostluklar, sağlam adeleler, namuslu günler ve gecelerle birbirlerine sokulmadıklarını ve yardımlaşmalarını buyuran rüzgarlar, fırtınalar, deniz canavarları, kayaları günlerce, haftalarca döven dalgalara ancak tabiatın buyurduğu şekilde yaşanabileceğini, sıkı ve sağlam adelelerin çelimsizlere yardım için keskin aklın daha kör, daha mülayim, daha gürültüsüz ve daha yavaş akla, hatta akılsıza arkadaşlık için verildiğini, çorbanın çorbasızlara taksim edilmek için mis gibi koktuğunu öğreten, belki de öğretmeden öyle iyi, öyle mübarek anadan doğduğunu hayal ettiren bir düşünceyle, haritalardaki maviliğin ortasında, kocaman kıtaların kenarındaki büyük denizlerin bir tarafına kondurulmuş adalara bakar, kurar dururum. Yatak odamda da bir tane asmışımdır. Geceleyin yatmadan evvel okuduğum kitaba inanmazsam, canım sıkılır da gözümü kitaptan kaldırırsam, haritaya gözüm ilişsin diye. Haritayı görünce bir nokta ada, ada görünce de hemen fırtınaları, rüzgarları, uğultuları, köpek balıklarını. Sonra birdenbire adanın namuslu insanlarını hatırlayıveririm. Haritada herhangi bir kargacık burgacık şekil almış adalara, kara sevdalıya kurşun döken bir ihtiyar koca karının aklı ve sezişleriyle dalar, bir şeyler bulup çıkarırım ah, daha çok şekilsiz ancak bir nokta gibi gözüken adalar merakımı çeker. Bir gece ansızın bir motor katranlı bir iskeleye yanaşır, ışıkları kan portakalı kırmızılığında yanan haritadaki nokta adaya çıkıveririm. Hemen 3 günlük sakalı, pırıl pırıl, beyaz, orta yaşlı bir adam, yakaları kalkık, gocuklu bir paltoya gömülmüş, yüzüyle gülerek yanıma yaklaşır. ''Geldin mi, kardeş?'' der. ''Geldim ağam.'' derim. ''Artık gitmeyeceksin ya.'' ''Ah!'' derim. ''Bir daha mı? Bir daha mı?'' ''Adanızdan iyisi yoktur.'' ''Yokmuş ağabey.'' derim. ''Babam sizlere ömür.'' Gözümüz bulanmış, tahta havalesinden hiç gözükmeyen bahçeli bir eve gireriz. Bir asma çardağın altından geçeriz. ''Ben bir elimi yüzümü yıkayayım hele.'' der. Eve girmeden sağ kolda bir çeşme vardır. Hatırlayıverir, yöneliveririm. Heyecandan, üzüntüden, utançtan titreye titreye yüzüme suyu çarpa çarpa yıkarım. 2-3 kişi boynuma sarılır. Komşular seslenir, ürkütülmüş tavuklar bağırır, anam ağlar, ağam ekmek keser, bacım bardağı doldurur, ben duvardaki ağları seyre dalarım. ''Hava bugün lodoslu muydu ağabey?'' derim. ''Başlarken lodos başladı, ikindiye doğru batıya çevirdi. Şimdi batı karayelden esiyor ama çevirecek, karayele çevirecek. Sonu kar mıdır ağabey karayelin? Geldiğin yerlere kar ama bize pek yağmaz. Sen nasılsın bakalım, rengin iyi maşallah.'' ''Çok şükür ağabey.'' ''Köy nasıl?'' ''Bildiğin gibi kardeş, hep öyle. Çocuklar iskambile dadandı. Başka bir kusurcukları yok. Parasına mı oynarlar ki?'' ''Yok be anam. Para nerede ki? Parasına oynasınlar. Balığına oynarlar, misinasına oynarlar. Çaparasına oynarlar. Olta iğneciğine oynarlar. Hele bir oynaya görsünler parasına da... Hani Franklerin enfant prodigio dedikleri bir oğlan vardır. Ben o çocukmuşum. İsraftan, delilikten, serserilikten dönmüşüm gibi olurum yatağımın içinde. Işığı söndürmemle uykumun başlangıcı arasında güneşli bir sabah, kayıklar, bütün bir balıkçı köyü halkı dolar. Kalkık uçları, çiçekle balık resimli, çifte kayıklar bir anda uzaklaşır. Bugün deniz yüz veren bir anne gibidir. Bu kadar naz etmemeli, bu kadar yüz vermemeli, bu kadar ışıklı, bu kadar sakin, bu kadar lastik çizme gibi pırıl pırıl olmamalı deniz. Bunun yarını var. Dalga kırık cam parçaları gibi keskin ve soğuk vurduğu zaman olacak. O canavar su baştan girip çıkacak. İşte çocukluğumun ve ilk gençliğimin hatıralarındaki adalar beni sonunda bir gün özlediğim gibi bir adaya tesadüfen bırakıverirler. Yaşım orta yaşı bulmuştu ama nihayet asıl yuvama dönmüştüm. Sanki 13-14 yaşında sarışın bir oğlanken basıp gitmiştim. Bir motor beni alıp büyük şehirlere götürmüştü. Yaşamıştım, cebim para görmüştü, kadın görmüştüm. Şehvet tatmıştım, kumar görmüştüm, hırsızlık, mapushane görmüştüm. Kerhane görmüştüm, yan kesicilerle, hırsızlarla arkadaşlık etmiştim. Sulanmışlar, sulanmıştım. Aç yatmıştım, para çalmıştım, ırza geçmiştim. Sevmiş, sevilmemiştim. İşte bitkin, işte yorgun. İşte hepsini yitirmiş. Gittiğim motorla yine geri dönmüştüm. Şimdi namuslu insanların arasında başım önüne eğilmiş, gülmeden, eğlenmeden, müsamaha dolu, kötülüğü göz kırpışından anlayınca cesaretten canavar kesilecek bir insan haliyle sessiz, sakin, ağzına vur lokmasını al bir halde balığa çıkacak, iyiliklere hasret, duya duya ömrünün sonunu, burada kesik bir son nefesle bahtiyar bitirecektim. Sonbahar uzun ve güzel geçti. Çardaklardaki yapraklar kırmızının en son haline doğru ağır ağır kızara kızara, kırmızının renk oyunları içinde düşmeden evvel ne kadar sallanıp durdular. İnsanlara ağır ağır sokulmaya çalışıyordum. Babadan kalma ev anamın sayesinde gürül gürül işliyordu. Bense orada kafamı kuma gömmüş deve kuşu gibi oldum önce. Artık bütün günümü ve gecemi burada geçirecektim. Etrafımı çeviren insanların hepsini kendimden çok iyi, çok namuslu, hani demin söylediğim evine dönen müsrif çocuk ruhuyla seyrediyordum. Nitekim yazı yazmak bile değildi. Balığa çıkacaktım. 10 kuruşa kahve, 20 kuruşluk köylü cigarası içecektim. Kaybettiğim her şeyi, insanlığı, cesareti, sıhhati, iyiliği, sayfeti, dostluğu, alın terini, sessizliği yeniden bulacak. Belki yeniden bir adam olmasam bile temiz hayatın içinde hayran, meyus ve mahcup ölümü bekleyecektim. Aklıma ara sıra esen yazı yazmak arzusunu değil kötü huyunu, bu tek kötü huyu, muvaffakiyetler, şöhretler düşünmeden, düşünürsem Allah canımı alsın düşüncesiyle yeniden bulabilirsem, kalemsiz kağıtsız dağlara fırlayacak, balığa çıkacaktım. Yazmayacaktım. Biliyordum ki insanlar beni pek sevmeyeceklerdi. Bir adam ki onlar gibi değildir, balığa çıkacak olsam, koca evi barkı var, ne bok yemeye balığa çıkar, deli midir nedir, pay da almaz diyeceklerdi. Baba fırını has çıkaran enayi çalışmıyor, bereket ki anası var. Yoksa satar savar sürünür diyeceklerdi. Hiçbir zaman yeniden damla damla dakikaları duya duya, sıkıla patlaya, rüzgarı, denizi, ağı seve seve ölümü beklediğimi bilmeyeceklerdi. Ne zarar vardı? Ben onları hayalimde adanın insanları ile ölçe ölçe ve en büyük kusurlarını müsamahasızlıklarında bulacak, mahcup sevecek, bir cigara, bir ada çayı, bir kağıt oyunu ile rüzgarlı günü bitirdikten sonra yatağıma yeniden doğmuşçasına günahsız, hatıraları kova kova, iyileri, kahramanları, namusluları, hak yemezleri, alın deriyle sert tabiattan kavga ve dostlukla ekmeğini çıkararak, birbirlerine fedakarlıklar ederek yaşayanları seyreden, duyduğum hazla derin ve rüyasız bir uykuya dalacaktım. Sabahleyin yine rüzgarla, yağmurla uyanacaktım. Camları buğulu bir kahvenin içinde, elleri nasırlı, yüzleri güneş ve rüzgarla çizgili insanların arasında, bugünü de bir günah, daha doğrusu bir kötülük işlemeden bitirecektim. Onların arasında seyirci sıfatıyla sessizce karışarak oldukça mesut yaşayacaktım. Şehre bile inmiyordum. Her şey tahayyül ettiğim gibiydi. Yalnız pay meselesinde çirkin hadiseler geçtiğini işitiyor, onu da duymamazlığa geliyordum. Bir sabahtı. Kayık hülyalarımdaki gibi balıktan dönmüştü. Çevaleler vapura verilmişti. Şimdi ağları denize çarpa çarpa yıkıyorlardı. Balıkhanede hiç tutmayan, fiyat bile verilmeyen 10-15 dülger balığı kayığın küpeştesinde hala canlı, ince, zar gibi kanatlarıyla titreşiyorlardı. Biraz sonra işlerini bitirmiş olacaklar, hepsi orta parmaklarına birer dülger balığı takarak çekip gideceklerdi. Umduğum gibi dülger balığı çorbası çok evlerde tütecekti. Kayığı temizleyenler 8 kişiydi. 7'si bizim adadandı. 8.'si zayıf, sarı, hastalıklı adamı hiç görmemiştim. Ne kadar dostça, ne kadar içten bir sevgiyle çalışıyordu. Balığın bol çıkmaya başladığı duyulduğu zaman dışarıdan da insanlar gelirdi. Dışarıdan ırıba katılanlar pay almazlardı. Irıp tayfası ile reis, gönüllerinden ne koparsa o kadar balık verirdi kendilerine. O adam da bir dürgel alabilmek, bu balığı hak edebilmek için elinden geleni yapıyordu. Nihayet iş bitti. İki büyük dürgel balığını reis kıç altına attı tayfalardan birine. ''Bunu bize götür, sonra'' dedi, ''ötekilerini pay yap.'' Üçer tane alanlar oldu. Dışarıdan gelen bir tane versinler diye bekledi. Yüzünde tatlı bir gülümseme ve çalışmaktan doğabilmiş hafif bir kırmızılık vardı. Bu kırmızılık pay dağıtan adamın elinde tek balık kalıncaya kadar adamın yanağında durdu. Sonra birden uçtu. Yüzündeki gülümseme önce tehlikeli bir halde dondu. Sandım ki böyle, bütün ömrünce böyle donuk bir tebessümle kalıverecek adam. Gülümseme birdenbire yüzünde bir meyve gibi çürüyüverdi. Gözleri hayretle büyüdü. Son balığı kayıktaki adam rıhtıma fırlatmıştı. Adamın yüz ifadeleri neredeyse yine eski temiz memnun halini, taze meyve halini alıverecekti. İki adım attı, elini balığa doğru uzatmak üzere eğildi. Ama ötekilerden baş parmağına irisinden bir tane dülger balığı takmış birisi, kocaman çizmeli ayağını dülger balığının sırtına bastı.
Ayrım sonu.